Ayrım 3. Zaten sorun bir afyon sorunundan ibaret değildir. 1970-1971 yıllarında Vietnam Savaşı'ndan sıyrılmaya karar veren Nixon yönetimi, Doğu Akdeniz'de 1967 Savaşı'ndan sonra yitirilen mevzileri kazanmayı ve ABD'nin mevkiini güçlendirmeyi önemli ele almıştır. Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi Parker Hart'ın New Middle East dergisinde açıkladığına göre, 1971 yılında Güneydoğu Asya'da durumu rahatlayan ABD, Doğu Akdeniz'e gerekli önemi vermeye başlamıştır. Kissinger, 1971 yılında Sovyetleri Mısır'dan kovmak, Orta Doğu'daki ABD politikasının zorunlu amacıdır, demektedir. Nitekim bu yolda az çok başarılı olunmuş, Mısır-Suudi Arabistan yakınlaşması sağlanmış, Nasırcı sol kanat tasfiye edilmiş, Sovyet teknisyenleri 1972 yılında Mısır'dan uzaklaştırılmıştır. ABD'nin müttefikleri olan Suudi Arabistan'ın Suriye ve İran'ın Irak üzerindeki baskılarıyla ve Mısır'ın ılımlı desteğiyle ABD diplomasisi Doğu Akdeniz'de genel bir taarruza geçmiştir. İlk kurban Filistin Kurtuluş Örgütü olmuştur. Ürdün Kralı Hüseyin, ABD'nin desteğiyle Kurtuluş Örgütü'ne ağır bir darbe indirmiştir. ABD, Sovyetler Birliği'ni kuşatan ve Orta Doğu ile Sovyet bloğu arasında tampon bölge teşkil eden ülkelerde de durumunu güçlendirmeye özen göstermiştir. Parker Hart, Orta Doğu'da asıl önemli olan Amerikan çıkarlarının Türkiye, İran ve Yunanistan'ın yattığı bölgede bulunduğunu yazmaktadır. Yine Parker Hart'a göre, Nihat Erim'in ABD gezisinden önce ve sonra Türkiye'nin askeri alandaki istekleri karşılanmış, 1970'te Yunanistan'a silah yardımının yeniden başlamasından sonra Pire'de 6. filo için üs sağlanmış ve bu gelişmeler Yakın Doğu bölgesindeki Amerikan varlığını çok güçlendirmiştir. Gerçekten Türkiye ve Yunanistan'a 1970'lere doğru ABD'nin ilgisinin arttığı açıktır. Yunanistan'da bu daha belirgin gözükmektedir. Zira Nixon, 1968'de iktidara gelince Atina'daki juntaya karşı tutumunu sertleştirmiştir. Yunanistan'a askeri ağır malzeme sevkini durdurmuş, Atina'ya yeni bir büyükelçi atamaktan kaçınmış ve yardımcılarını juntayı eleştirme yolunda cesaretlendirmiştir. Temmuz 1969'da Savunma Bakanı Melvin Laird, askeri yardım ambargosunun sürdürüleceğini belirtmiştir. Bu tutum, The Atlantic Monthly Review'un Şubat 1975 sayısındaki araştırmasında da belirtildiği üzere, 1969 sonlarına doğru Orta Doğu'da gerginliklerin artar gibi olduğu sırada değiştirilmiştir. Nixon, en beğendiğim diplomat dediği Taska'yı Atina'ya atamıştır. Taska, Junta'ya karşı sayılan Atina'daki Amerikalı diplomatları uzaklaştırmış ve yardımcılarından raporlarında Junta'dan olumlu dille söz etmelerini istemiştir. 1970 Eylül'ünde ağır silah sevkiyatı yeniden başlamıştır. Savunma Bakanı Laird ve Başkan Yardımcısı Agnew, Atina'ya giderek Yunanistan'a verilen önemi belirtmişlerdir. 1972 başlarında ABD'ye yeni üsler ve kolaylıklar tanıyan yeni anlaşmalar imzalanmıştır. Türkiye'de 12 Mart, ABD ile ilişkilerde bir balayı dönemi olmuştur. Amerikalıların afyon konusunun dışında da ülke sorunlarını çözmekte yetersiz kaldığı için Demirel'den şikayetçi oldukları anlaşılmaktadır. Nitekim Erim hükümetinde Kültür Bakanlığı yapan Talat Alman, 1969 seçimlerine doğru Milliyet Gazetesi adına Washington'a gittiğinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye masası yetkilisi kaygılarını saklamamıştır. Halman, söylenenleri Milliyet Gazetesi'nde yazmıştır. Halman'a göre Amerikan yetkilisi şöyle konuşmuştur. Türkiye'nin ekonomik durumu umutsuz görünmeye başlıyor. Yakın gelecekte hatırı sayılır ölçüde kredi sağlamaya imkan yok. İthalatınız çok yüksek düzeyde. Buna karşılık ihracatınız önemli bir artış göstermiyor. Mevcut kaynaklarınızın birçoğunu verimli olarak işletip, memleket içinde ekonomik canlılık sağlamak ve ihracat hacmini artırmak bakımından hükümetiniz çok başarısız kaldı. Devalüasyondan kaçınmaya imkan yok. Türkiye, iktisadi yönden feci durumda. Washington, memleketiniz hakkında umutsuzluk içinde. Halman bu değerlendirmeyi kötümser bulmuştur. İflasa benzer bir panorama çiziyorsunuz. Bu ekonomik koşullar altında Türkiye'nin yakın gelecekte siyasal durumu değişebilir mi? 1969 genel seçimlerinde AP'nin hezimete uğraması beklenmez. Peki çare? AP ile CHP tarafından kurulacak bir koalisyon belki de Türkiye için en yararlı çözüm yoludur. Ne var ki AP-CHP koalisyonu gerçekleşmez. Demirel, CHP'yi solculukla ve komünistleri korumakla suçlamakta devam eder. CHP, şaibeli iktidara yumuşak davranmaktan kaçınır. Fakat 12 Mart'ta bir tarafsızın başkanlığında AP-CHP koalisyonu Güven Partisi'nin de katılmasıyla Bülent Ecevit'e rağmen gerçekleşir. Ecevit, genel sekreterlikten istifa eder. 12 Mart ile birlikte Amerikan aleyhtarı gösteriler son bulur. 6. filo tekrar limanlarımıza gelmeye başlar. Erim hükümetinin NATO'da önemli görevlerde bulunmuş Dışişleri Bakanı Osman Olcay, International Herald Tribune, Amerika ile dostluğu kolaylaştıran ve halkın eğilimlerine uygun düşen Türkiye'nin yeni hükümet biçimini över. Olcay şöyle konuşur. Sıkı yönetim aşırı propagandayı susturarak muhtemelen bizim durumumuzu kuvvetlendirmiştir. Fakat halk da bizim temsil ettiğimiz hükümet biçimine daha çok güvenmektedir. Amerika ile dostane ilişkiler Türk halkının genellikle batı yanlısı tutumuna uygun düşmektedir. Türk halkı kaderinin batının kaderi olduğuna inanmaktadır. Nixon, Erim hükümetine desteğini belirtmek için başkan yardımcısı Agnew'yu Türkiye'ye yollar. Agnew, Ekim 1971'de Yankı dergisinin açıkladığı üzere ABD elçiliğinde 200 Amerikalı görevliyi toplayarak onlardan Erim hükümetine destek olmalarını şu sözlerle ister. Başbakan Erim hükümeti tarafından getirilmiş olan reform tasarılarını Amerika içtenlikle desteklemektedir. Siz de günlük davranışlarınızda Türklere siyaset, eğitim ve toprakla ilgili reformları gerçekleştirmelerine yardım edebilirsiniz. Metin Toker, Amerikalı generallerle konuşur ve onlardan Türkiye'nin emrindeyiz biçiminde tebessümle okunacak demeçler alır. Örneğin 11 Ekim 1971 tarihli Hürriyet'te 6. Filo Komutanı Amiral Kidi Metin Toker şöyle konuşturur. Türkiye bir tecavüze uğraması sonunda destek aradığı gün vurucu filo buradaki bizim filomuz NATO'ya. NATO ortağı bulunması sıfatıyla Türkiye'ye ait olacaktır. Bugün NATO'da artık bir güney kanadı yoktur. Bir güney cephesi vardır. Bu cephe Türkiye'de muazzam yeni ortak tesislere muhtaçtır. Bunlar NATO'ya çok pahalıya mal olacaktır. Türkiye'ye bunu sağlamaya mecburuz. Nihat Erim bu sıkı dostluk havası içinde 1972 başlarında Amerika'ya gider. Nixon, Erim'e büyük yakınlık ve ilgi gösterir. Erim'in askeri yardım isteklerini gerçekleştireceğini vaat eder. Erim bu ilgiyi komutanların istedikleri her şeyi verdiler biçiminde açıklar. Kongre yardımda cömert değildir. Nixon kongrenin isteksizliğini, İsrail'in savunması için Türkiye ve Yunanistan'a askeri yardım zorunlu diye karşılar. ABD bu yakınlaşmayı ve 12 Mart'ı Türk-Yunan ilişkilerini güçlendirmek ve Kıbrıs sorununu NATO çıkarlarına uygun biçimde çözmek için büyük fırsat diye değerlendirmeye çalışmıştır. 1968'den sonra ABD'nin çabalarıyla Türk-Yunan ilişkilerinde hayli yumuşama sağlanmıştır. Atina Büyükelçisi İlter Türkmen, Yunan cuntası ile yakın ilişkiler kurmuştur. Yunan subayları İzmir'deki NATO karargahına dönmüşlerdir. Ortak manevralara iki tarafın kuvvetleri katılmaya başlamıştır. Fakat yine de Türk-Yunan ilişkilerinde soğukluk vardır. 12 Mart'tan sonra bu soğukluk ortadan kalkar. Türk-Yunan iş adamları arasında sıkı ilişkiler kurulur. Temmuz 1971'de Eskişehir'de yapılan NATO atış yarışmalarına Yunanlılar da katılır. 1971 sonlarına doğru Atina'daki Genelkurmay Başkanları toplantısında Yunan cuntası Memduh Tağmaç'a özel ilgi gösterir. İnönü Türk-Yunan dostluğunu yeniden canlandıran görevini yüklenir. Tağmaç'tan sonra Atina'ya gider. Büyük gösterilerle karşılanır. Papadopoulos havaalanında İnönü'yü bekler. Güdümlü basın, Büyük İnönü'ye Yunanistan sevgi kollarını açtı diye manşet atar. Papadopoulos ile İnönü, Türk-Yunan dostluğunu güçlü biçimde kurmak için Kıbrıs sorununu iki ülkenin çıkarlarına uygun olarak çözme hususunda anlaşırlar. Papadopoulos, İnönü'ye bu konuda söz verir. Daha önce Atina'ya gelen NATO Genel Sekreteri Luns, bir basın toplantısında Kıbrıs konusunda görüş birliği olduğunu açıklar. Çok memnunum. Yunanistan ve Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki görüşleri birbirinden farklı değil. Bu görüş birliğinin ne olduğu belirtilmez. Fakat Sovyet ve Kıbrıs Rum basını Mayıs 1971 NATO Konseyi toplantısında bir cins Taksim planının kararlaştırıldığını iddia ederler. Plana göre adada cemaatler arası karışıklıklar çıkacak, Türkiye ve Yunanistan garanti anlaşmasına dayanarak müdahale edeceklerdir. Makaryos engeli kaldırılacaktır. Böylece Kıbrıs, NATO'ya bağlanacaktır. Atina, ünlü çeteci Grivas'ı gizlice adaya yollar. Türklere karşı vahşetiyle tanınan Grivas'ın Kıbrıs'a yollanmasına, Yunan subaylarının desteğiyle EOK'yı örgütlemesine ve silahlanmasına Ankara bir tepki göstermez. Türk Dışişleri Bakanlığı sözcüleri 21 Şubat 1972 tarihli Yankı dergisinde bu tepkisizliği "Bize ne? Bu Makaryos'un ve Atina'nın problemi" diye açıklarlar. Makaryos'un Grivas'a ve Yunan subaylarına karşı kendisini savunmak için Çek silahları almasına ise büyük tepki gösterir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fazıl Küçük, Mart 1972'de Türkiye ve Yunanistan'ın Kıbrıs'a askeri müdahalesini ister. Oyun ortadadır. Sorumluluklar omuzlanılmalıdır. Ada yeniden kana boyanmadan iki garantör devlet duruma müdahale etmelidir. Fakat Makaryos müdahale fırsatı vermez. Çek silahlarını Birleşmiş Milletler'e teslim eder. Grivas'ın faaliyetini engeller. Birleşmiş Milletler ve Sovyetler Birliği'ni devreye sokar. Kıbrıs işi askıda kalır. Nihat Erim Amerika gezisinde "Makaryos olmazsa Atina ile Ankara anlaşabilirler" der. Fakat 12 Mart döneminde Yunan cuntasının çeşitli tertiplerine rağmen Makaryos engeli aşılamaz. CIA'nin rolü. Bütün bu gelişmeleri hatırlamakla istediğimiz 12 Mart müdahalesinin ABD tarafından büyük bir hoşnutlukla karşılandığını, Haşhaş ve Kıbrıs sorunlarını çözmek, NATO'nun Güneydoğu kanadını güçlendirmek için müdahalenin önemli bir fırsat sayıldığını belirtmektir. CIA'nin müdahalede doğrudan doğruya bir etkisi var mıdır? Bu konuda Demirel'in devlet bakanı Turhan Bilgin'inkine benzer birçok iddia vardır. Fakat CIA faaliyetleri hakkında tam bilgi, genellikle ABD'de açıklandığında elde edildiğinden kesin bir şey söylemeye şimdilik olanak yoktur. Bilinen, CIA'nin Türkiye ve Yunanistan'ın iç işleriyle yakından ilgilendiğidir. Yunanistan'da CIA'nin 1950 başlarında Mareşal Papagos'a parti kurdurduğu, Papandreou hükümetini devirdiği, nispi temsilden çoğunluk sistemine geçilmesini sağladığı, Papandreou hükümetini devirdiği, CIA ajanı Papadopoulos'u iş başına getirdiği ve 1973'te Papadopoulos'u düşürüp gizli gizli iktidar yaptığı, Makaryos'a karşı Samson darbesinde rol oynadığı artık herkesçe bilinmektedir. Türkiye'deki faaliyetleri ise pek az bilinmektedir. CIA'nin Soğuk Savaş'ın şiddetli günlerinde Rusya'ya gitmeye ve geniş ekonomik yardım almaya kalkışan Menderes'e karşı bir askeri müdahale düzenlendiğini haber aldığı, fakat haberi Menderes'e iletmekten kaçındığı 27 Mayıs sonrası günlerde ABD basınında yazılmıştır. Fakat konu üzerinde durulmamıştır. Metin Toker, CIA'nin Johnson ile anlaşamayan İnönü'nün yerine bir başbakan bulmak üzere General Porter'ı Türkiye'ye gönderdiğini iddia etmiştir. Sonraki gelişmeler bu iddiayı desteklemiştir. Fakat bu konuda da başka bir şey öğrenilememiştir. Yalnız 1966 yılında Haydar Tunçkanat tarafından açıklanan bir CIA raporu Türk kamuoyunda büyük yankılar uyandırmıştır. Rapor, AP iktidarı adına "biz" diye konuşan ve yüksek mevkilerde bir politikacı olduğu izlenimini veren yerli bir CIA ajanı tarafından hazırlanmıştır. Raporu, Türkiye'deki CIA şefi Albay Dixon'a sunan CIA yetkilisi E.M., raporun önemli olduğunu ve kaynağın kompetan göründüğünü yazmıştır. MP tarafından önerilen güvenlik tedbirleriyle intibak halinde hazırlandığı belirtilen raporda, reformcu subay ve memurların tasfiyesi şu sözlerle istenmektedir. Subayların büyük çoğunluğunun reform psikozunun etkisi altında İnönü'nün körü körüne hayranları ve Adalet Partisi'ne düşman oluşları rejim için potansiyel bir tehlike yaratır. Bu durumdan kurtulmak için izlenecek politika, emir ve kumandanın tekrar kurulması, devlet mekanizmasının muhalefet yanlısı elemanlardan temizlenmesi ve CHP'nin aleti olan bazı hasım kuruluşların zararsız hale getirilmesi olduğuna herkes inanmıştır. Buna bağlı olarak bazı hükümet tedbirlerinin hazırlanması ve uygulanmasıyla birlikte rejime sadık olmayan devlet memurları ve subaylardan en tehlikelileri bir program çerçevesinde tasfiye edilmek üzere saptanmaktadır. Rapor, CIA'nin ne ölçüde iç işlerimizle ilgilendiğini ve nelere el attığını kamuoyunun gözleri önüne sermiştir. Böyle bir örgütün 12 Mart öncesi ve sonrası olaylara seyirci kaldığına inanmak güçtür. CIA, Büyük Burjuvazi'nin güçsüz olduğu Yunanistan ve benzeri ülkelerde iç işlere müdahale olanağını, bürokrasinin üst kesimlerindeki etkili kişileri ve gizli polis örgütünü kontrol altında tutarak sağlamaktadır. Örneğin, Yunan Merkez İstihbarat Servisi'ni, parantez içinde KYP, CIA ile değil, İsrail, Portekiz, İtalya, hatta Fransa gizli polis örgütleriyle yakın ilişkiler kurmuştur. Adeta uluslararası faşizmin kolları haline gelmişlerdir. Merkez CIA'dir. Teknik yardım ve eğitim sağlama yoluyla CIA, ulusal gizli polis örgütlerine kolayca sızmayı başarmıştır. 1972 sonbaharında bana kontrgerilla üssü diye bildirilen Erenköy'deki ünlü köşke götürüldüğümde odamdaki yatak bir Amerikan yatağıydı. Yatağın üstünde markası ve fiyatı yazılıydı. New Beauty Rest, $69.5. Pencereleri siyah kağıtla kaplanmış ve içinden tüten bir soba borusu geçen eski köşkün harap odasında $69.5 fiyatlı yeni bir Amerikan yatağı pek az yakışıyordu. İhtimal köşkte benim görmediğim fakat varlığını feryatlarından sezinlediğim Amerikan yardımından sağlanmış pek çok teknik araç bulunmaktaydı. 12 Mart olaylarında gizli polise bağlı kışkırtıcı ajanların oynadıkları önemli roller sıkı yönetim davalarında açıklanmıştır. Daha ilginç bir açıklamayı 27 Ekim 1974 tarihli Günaydın gazetesinde 1. Erim hükümetinin MİT'e bakmakla görevli başbakan yardımcısı Sadi Koçaş yapmıştır. Bilindiği gibi 12 Mart uygulamalarında 18 Mayıs 1971 tarihi binlerce aydının tutuklanmasıyla bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Sadi Koçaş, bu tutuklamaların gizli polisin harekete geçmesiyle hükümetten habersiz yapıldığını ileri sürmektedir. Hükümet, tutuklamalardan sonra olan biteni öğrenmiştir. Sadi Koçaş'ın bu ilginç ifşaatı şöyledir. Bir kısım valiler, kitle halinde tutuklamalara girişmiş ve olayla hiç ilgisi bulunmayan yüzlerce vatandaşı tutuklamışlardı. Hükümet, tutuklamaların süratli, kitle halinde yurdun dört köşesinde birden ve aynı metotla yapılmış oluşundan dolayı bunun planlı bir eylemin sonucu olabileceğini düşünmüş ve süratle durumu inceletmiştir. Hemen aynı gün hükümet endişesinde haklı olduğunu tespit etmiştir. Ankara'dan yetkisiz bir makamın yetkisiz, basiretsiz fakat cüretkar başı, aksine kesin emir de almış olmasına rağmen keyfi alışkanlıklara dayanan bir tutumla valilere talimat vermiş ve bütün Türkiye'de bir aydın avına girişilmişti. Bu bir oldu bittiydi. Sadi Koçaş bir gazeteciye 12 Mart'ın ünlü anayasa değişikliklerini kapsayan dosyanın da bu yetkisiz makam aracılığı ile hükümete geldiğini söylemiştir. Sadi Koçaş'ın yakınmalarına karşın yetkisiz makam 12 Mart uygulamalarında aktif rol oynamakta devam etmiştir. 12 Mart'ta CIA'nin etkisi, yetkisiz makamın oynadığı rolün ışığı altında değerlendirilmelidir. Kontrgerillada bana yöneltilen ve yazılı cevap istenen belli başlı sorulardan biri, Amerika'yı neden eleştirdiğimizdi. Ayrım sonu.